Ayrım 16.
O mutluluğu her şeyden önde görür, hazlara büyük bir değer verir. Onun penceresi her zaman tek kişilik bir penceredir. O bu pencereden en büyük felaketleri bile kendi dışında ilginç olgular olarak gözlemler. Örneğin Moskova'nın çatır çatır yanışını hazla izlemiş, bu arada şunları söylemiştir. Dünyanın en güzel yangını, heyecanlı bir görünüm. Ama ya yalnız olmalı insan burada ya da çevresi bundan zevk alacak akıllı insanlarla dolu olmalı. Yaşamı ne kadar dalgalıysa kişiliği o kadar bilinmezlikle doludur. Yaşam bu yüzden her zaman bir merak ve araştırma konusu olmuştur. Valeri onunla ilgili olarak şöyle der. Beylin bilinci bir tiyatrodur. Bu yazarda birçok oyuncu vardır. Bazen ezik, bazen alabildiğine serbest davranır. Kat kat örtülerin altında çok canlı, çok tutkulu, belki biraz da kadınsı bir duyarlılık gizlidir. Çocukluğunda büyüklerinin ona uyguladığı baskıyı o daha sonra kendine uygulamıştır. Her zaman iç dünyasını gösterme korkusu içindedir, gülünç olma kaygısıyla kendine gem vurmuştur. Bayağı sıradan, çıkarcı, boş adamların alaylarından sakınmıştır her zaman. Ancak kendi de alayı bir anlatım biçimi olarak sık sık kullanmıştır. Dışta bu kopukluk biraz da başarısızlıkların sonucudur. Racine ve Shakespeare pek ilgi uyandırmaz. 42 yaşında yazdığı ilk romanı Armance hiç ilgi uyandırmaz. Kırmızı ve Kara'nın varlığıyla yokluğu birdir. Parma Manastırı ile tek Balzac ilgilenmiştir. Hugo, Stendhal'ın üslup fikrine sahip olmadığını söylemiştir. Bu durum onun dünyayla, en azından yazı çevresiyle bağlarını koparmasını getirmiştir. Güçlülüğü öneren bir tür epikürosçuluk. Onun yapıtları güçlü bir yaşam felsefesini ya da yaşama sanatını içerir. Bir tür epikürosçuluk olan bu sanata beylicilik denmiştir. Yaşamın bir amacı olmalıdır. Bu amaç mutluluğun ele geçirilmesi olacaktır. Bu mutluluğa yöneliş bencilliğin gereğidir. Souvenir d'égotisme, bencilik anıları kendi ruhsallığının ayrıştırmasını içerir. Bencillik bir kendine adanmadır, elbette bencillikten ayrıdır, bireyin özgün ve tutkulu olana yönelmesidir. O bir ruh ayrıştırmacısıdır. 1822'de yayımladığı De l'Amour'da aşk üzerine aşk denilen tutkuyu oluşturan tüm duyguların ayrıntılı tanıtlamasını yapmıştır. Tutkulardır önemli olan. Tutkular bizi yüceltir, zenginleştirir, bize eşsiz duyumlar verir. Buna göre bireyselliğin özü güçlü atılım olacaktır. Stendhal, Napolyon'u da bu yanıyla büyük bir atılım gücüyle ortaya koyuşuyla sever, beğenir. Bitmez tükenmez bir güçlülüktür o. Bir kişinin toplayabileceği en büyük gücü toplamıştır kendinde. Stendhal şöyle der, Napolyon sevgisi bana kalan son tutkudur. Stendhal de Balzac gibi doğaya yan çizmiş bir yazardır. O da Balzac gibi insanla, özellikle insanın içiyle, derinliğiyle ilgilenmiş, dışına pek bakmamıştır. Balzac'tan şu noktada ayrılır. Somut ortam ya da fizik dünya onda iyiden iyiye geri çekilmiştir. Yalnız ben ortaya konulmuştur. Yalnız ruhsallık, öznellik öne çıkarılmıştır. Bir roman bir ayna olmalıdır derken bunu söylemek istiyordu elbette. Picon şöyle der, Balzac'ta olduğu gibi bir dünya bulmayız Stendhal'de, ancak bir varoluş buluruz. Stendhal, romanının tümüyle toplumdan soyutlanmış olduğu anlamına gelmez bu. Nitekim Armance, süre giden görenekleri yansıtan bir roman olarak düşünülmüştür ve ikinci adı 1827'de bir Paris salonundan sahnelerdir. Kısacası Stendhal, Balzac kadar dışa dönük değildir. Seçkinci ve bireyci bakış. Stendhal, Balzac'ın seçkinciliğini geride bırakacak bir seçkinci tutumu içindedir. Kendi deyişiyle seçkinler için bir mutlu azınlık için yazmaktadır. Bir yerde şöyle söyler. Ancak yüz okur için yazıyorum. Mutsuz, sevimli, güzel insanların iki yüzlü olmayan, ahlak sorunu yaratmayan insanların hoşuna gitmeyi isterdim. Böyle insanlardan bir ya da iki tane tanıyorum. Seçkin kişiler azdır, çok azdır. Bunun için seçkincilik diye bir şey vardır. her yer sıradan insanla, daha da kötüsü ayak takımıyla doludur. O da Balzac gibi yapar, topluma nice eleştiri yöneltir ve pek çok eleştirisinde de haklıdır. Özellikle Fransa'da insanların çoğu güzel bir ata sahip olur gibi parıltılı bir kadına sahip olmak ister ve olur der. Bir Fransızın sevgilisinden daha çok saygı gösterdiği tek şey boş gururudur. Stendhal kapalı bir kişidir. Belki de ona iki yüzlü demek hiç de yanlış olmaz. İki yüzlüdür çünkü oyuncudur. Valeri'nin deyişiyle doğuştan güldürü oyuncusudur. Çekinik bir burjuva duygusallığı içinde her zaman içtenlikli insan rolü oynar ve bunu çok iyi oynar. Lalo şöyle der. Eylem karşısında pısırıktır, bireyler ve toplum karşısında pısırıktır. Bu heyecanlı adam tam tamına kendi olma yürekliliğini ve doyumunu yalnızca yazarken bulur. Gene Lalo'nun belirlediği gibi o çirkin bir narkisostur. Çirkin olduğunu bilir ama her şeye karşın kendini çok sever. Bu yüzden edebiyatı bir alkol ya da morfin gibi kullanmıştır. Sanat onun için üst düzeyde bir zehirlenmedir. Tutkularından kurtulamaz ve tutkularıyla kendini olabildiğince hasta etmek ister. Ülküsü gerçek bir yazma çılgınlığıyla tutkularını yerleşik kılmaktır. Ancak bu tutkululuk içinde o yazının bütün sorumluluklarını yüklenmiştir. 1840'da Balzac'a yazdığı mektupta şöyle der. Bir sıfatı ismin önüne mi arkasına mı koysam diye bir çeyrek saat düşündüğüm oluyor. Bireyciliğiyle, seçkinliğiyle, tutkuya ve güce bağlılığıyla o bir gerçekçiden çok bir duygucudur. Ancak onu bir Lamartine, bir Chateaubriand gibi baştan sona duygucu saymak yanlış olur. Bir sıfatı bir ismin önüne mi arkasına mı koyacağını bilebilmek için bir çeyrek saat düşünse de düşünme hızıyla yazıyor gibidir. Katı anlatımı ve özensiz denilebilecek üslubuyla gerçekliğin peşine düşerken tüm duygusallıklardan ve güzel söz söyleme telaşından sıyrılmıştır. Öyle ki şiirsel anlatımdan bucak bucak kaçar ve şiir katılmış nesri şarlatanlık sayar. Şiirsel deha öldü, kuşkunun dehası dünyaya geldi der. Onun amacı doğruca nesnenin üstüne gitmektir. Bunu yaparken yasaların kuru diliyle yazmaktır. Bütün çabamı kuru olmaya harcıyorum der. Duyguculuğun ıslaklığından kaçıştır bu. Gerçekçiliğe hatta doğalcılığa yöneliştir. Bireyi yüceltirken ve öne çıkarırken duygucu olan Stendhal, genel insan araştırmasına giriştiğinde gerçekliğin tutkunudur. O zaman olumcu bir bakışla yönelir nesneye, duygucularda olmayan bir şeyi, eleştiriyi en etkin biçimde kullanır. Gustave Flaubert. Gerçekçi romanın öbür güçlü adı, sanat her şeyden önce güzeli amaçlar diyen Gustave Flaubert'dir. Rouen'de doğmuş, 18 yaşında Paris'e gitmiş, orada yaşamın çekiciliğine kapılarak öğrenimi aksatmış, ünlü bir hekim olan babasının ölümü üzerine Rouen'a, annesinin yanına dönmüş, bundan böyle yolculuklar dışında hep orada yaşamış ve orada başyapıtlarını vermiş olan Flaubert, sıradan özellikleriyle, tatlı ve şakacı kişiliğiyle, burjuva sınıfına yönelttiği eleştirileriyle tanınan bir kişidir. O burjuva denilince kafası sınırlı, düşünmeyi pek sevmeyen, arzuları sonsuz, her zaman aptal ve kaba, çıkarlarının dışında amaç bilmeyen, hiçbir değere inanmayan, en sevdiklerini bile kendi yararına gözden çıkarabilen insanları anlar, aşağı düzeyde düşünen herkese burjuva diyorum der. Kendi yararından başka bir şeyi gözetmeyen maddeci bir dünyanın son derece hırslı insanları arasında her zaman kendini yalnız ve tedirgin duymuş olan Flaubert, eleştirdiği bu insanların tersine yalnızca ve yalnızca bilgiyi ve sanatı amaçlamış, bilgiyi ve sanatı kazanabilmek ve kurabilmek adına büyük bir çaba göstermiştir. Madame Bovary'de toplum eleştirisi. En önemli yapıtı Madame Bovary'nin bir yerinde şunları okuruz. Her burjuva, gençlik heyecanları içinde hiç değilse bir gün, bir dakika, uçsuz bucaksız tutkulara, büyük girişimlere yatkın olduğuna inanır. En sıradan hovarda bile sultanları düşler. Her noter kendinde bir şairin kalıntılarını bulur. Mektuplarından birinde de şunları yazar. Her birimizin yüreğimizde bir kral odası vardır. Ben onu kapadım ama yıkılmadı. Flaubert sanayi devrimiyle gelen sermayeci düzenin yıkıcı atılganlığını bir tehlike olarak sezmeye başlamış olan ve bu gidişin dizginlenmesini öngören yeni burjuva düşüncesinin bir öncüsüdür. Gerçekte duyguculuk bu atılganlığın bir görünümüdür, yaşamdaki ve sanattaki yansısıdır. Gerçekçiliğe geçiş, düşüncede olumculukla gelişen, hiç değilse daha az sarsıntılı, daha ölçülü, daha insani bir düzene yönelme istemiyle olmuştur. Gençliğinde Chateaubriand sevgisiyle, Rene'nin düşleriyle yaşamış, onunla birlikte klasik beğeniden hiç uzaklaşmamış olan Flaubert, zamanla bir duyguculuk klasiklik bileşimine ulaşmıştır. Onda klasikliğin yeniden doğuşunu değil, yeni bir bileşim içinde yeni bir sanatın oluşumuna katılışını görürüz. Yeni bir bakış açısı gerekmektedir. O bu bakış açısının peşindedir. Bir zaman sonra duyguculuk ona burjuva hırslarının bir anlatımı, hatta bir savunusu olarak, bir insanlık hastalığı olarak görünmüştür. O bundan böyle kendindeki duyguları değil ama kendindeki duyguculuğu yenmeye çalışmıştır. Başyapıtı Madame Bovary bu iç hesaplaşmanın, bu kendiyle yıkışmanın bir ürünüdür. Ölçüsüz bir kadının kişiliğinde dışlaşan taşkınlıklarla tartışırken bir açmazı açık açık göstermeye çalışmanın ürünüdür. Flaubert'in Madame Bovary benim deyişi bu anlamda her şeyi dupduru ortaya koyar. Madame Bovary Flaubert'dir ve daha başkalarıdır, yani bir tane değildir. Bu yüzden Flaubert benim zavallı Bovary'm Fransa'nın 20 köyünde gözyaşı döküyor demiştir. Sanat, kalıcı insan araştırması. Kısacası Flaubert, çok keskin çelişkiler yaşayan bir çağda bu çelişkililiği kendi varlığında yok etmeye çıkmıştır. Kimse bu çelişkililiğin uzağında duramazdı, ancak onu kendinde yenmeye çalışmak gerekirdi. 1852'de, yani olgunluk çağının eşiğinde 30 yaşını geride bırakırken, kendinde iki ayrı kişinin var olduğunu, bunlardan birinin bağırganlığa, duygulluğa, yüksekten atmalara, öbürünün olabildiğince gerçeklik düzeyinde kalmaya, gerçeği araştırmaya eğilimli olduğunu yazmıştır. O belli ki kendindeki iki kişiden birinin dostu, öbürünün düşmanıydı. Flaubert bu kendini dost yanıyla gerçekliğin yılmaz bir araştırmacısı olur, sanatı bir bilim gibi, en azından bir bilgi alanı gibi alır. İnançlar değişir, felsefi öğretiler yerlerini yeni öğretilere bırakır, yalnız sanat kalıcıdır diye düşünür. Sanat insanı bulur, çıkarır, insanı insana gösterir. Estetiğin ayrıştırıcı, deşici, belirtici gücüyle sanat evreninin derinlerine iner, insanın kılcallarına işler, sanat yapmak, evrende yeni bir evren yaratmaktır. Bir sanat yapıtı başlı başına bir evrendir, insan ancak sanatta mutlaka erişebilir. Sanat her şeyden değerlidir, sanatçı da her kişiden üstündür. Tanrı fikri bir gizemci için neyse, sanat fikri de Flaubert için odur. Lanson, Tufro. Bunun için sanatçının kendini değil insanı, kendi benini ve içindeki geldi geçti duyguları değil dünyayı anlatması gerekir. Bir ayda 20 sayfa yazdığını, günde 7 saat çalıştığını söyleyen Flaubert, bize nicelik açısından verimsiz bir sanatçı gibi görünür. Günde bir sayfa bile yazamayan bir sanatçı verimsiz değil midir? Değildir, çünkü yazmak araştırmaktır, düşünmektir, irdelemektir, yoksamaktır, savunmaktır, tasarılarının gerçekliğe uymasına özen göstermektir, kısacası enine boyuna tartışmaktır. Amaç nesneli bulup çıkarmaktır ya da kurguda nesneli gerçekleştirmektir, birimizde bulunmakla birlikte hepimizde ortak olanı göstermektir, hem de en etkili biçimde göstermektir. Roman yazmak, bilim yapmak gibidir. Sanat dünyanın aynası olacaktır, insan ruhunun yansıdığı parlak bir yüzey olacaktır. Bu yanıyla Flaubert tam bir klasiktir. En doğru ölçülerde ve en kapsayıcı biçimde evrensele ulaşmak ister. Her klasik gibi yaşama alıcı gözle bakar ve yaşam tuvalini olduğu gibi taşımayı düşünmez. Çabası bellidir. Yaşamı hem en doğru biçimde hem en olması gereken biçimde sanata götürecektir. En olması gereken biçimde demek en etkin özel özellikler altında demektir. Onun her kişisi düşünülmüş kişidir ya da ince kimyasal hesaplarla kurulmuş, oluşturulmuş kişidir. Yarattığı en sıradan bir kişide bile insani derinlik bir zorunluluk gibi öne çıkar. Her kişisi Emma Bovary kadar çekici olmayabilir ama her kişisi onun kadar gerçektir. Çekici olup olmama yaşamın kendi özellikleriyle ilgilidir. Ayrıca en çekiciyi yakalamak birinci koşul değildir. Kişileri bize her zaman o büyük tehlikeyi, duyguculuğun yıkıcılığını uzaktan yakından duyurur. Salambo'nun kişileri de mi? Onlar bile. Salambo, çirkin şeylerden, berbat ortamlardan bir kaçıştır. Duygucuların kaçışına benzer bir kaçıştır. Modern dünyanın dışında yer alan bir şeylere, güneşli yerlere bir kaçıştır. Bunun için Flaubert Afrika'ya ve Kartaca'ya kadar gider. Zamandaki ve uzamdaki bu yolculukta da Madame Bovary'deki tutarlılık, insan ruhsallığını gerçekçi bir gözle ayrıştırma tutarlılığı sürdürülür. Kısacası herkes Emma gibi olmayabilir, herkes yok olmayabilir ama duyguculuğun getirdiği her düşüşte belli bir yitiş, belli bir yok oluş vardır. Flaubert'in sanatı bu tehlikeden kurtulma yolunda evrensel bir çağrıdır. Bilimci bakışı ya da bilimsel tutum. Flaubert'te gördüğümüz bu bilimsellik tutkusu bir bakıma çağın bir özelliğidir, bir bakıma da onun yetiştiği aile ortamının bir özelliğidir. Claude Bernard'ın ve Auguste Comte'un çağında bilimsel bakış ya da bilimci bakış tek doğru bakış gibidir. Bir yandan da Flaubert, ilk gençliğinde babasının hekimler çevresinde fizyolojik olguların belirlenimci düzenini şaşkınlıkla gözlemlemiş, ruh bilime biyolojinin yöntemlerini getirmeyi düşünmüştür. Bu yüzden araştırma ve deney onun için son derece önemli dayanaklardır. Madame Bovary'nin zehirlenmesini iyi tanıtlayabilmek için nice araştırma ve soruşturma yaptığı bilinir. Madame Bovary'nin intiharından önce kendi ağzında arsenik tadı olsun istemiştir. Bilenlerin kapısını çalmış, tıp kitapları okumuştur, bir anlamda belgelerle ya da kanıtlarla çalışmayı bir zorunluluk saymıştır. Salambo için Kuzey Afrika'ya gitmesi gibi, neredeyse doğalcılığa çok yaklaşan bir tutumla yaşanılmamış olanın yazılmasına kesinlikle karşı olacaktır. Öylesine inatçı bir tutumla yönelir ki dış dünyaya, neredeyse dış dünyanın çeşitli nesneleriyle özdeşleşir. Madame Bovary yazarken şunları yazmıştır. Kadınıyla, erkeğiyle, sevgilisiyle, aşığıyla bugün bir güz öğleden sonrasında at üstünde bir ormanda sarı yapraklar altında gezindim. Ben o atlardım, yapraklardım, rüzgardım, söylenilen sözlerdim. Amacı gerçeklikten yola çıkıp güzeli yaratmaktır. Sanatçının görevi her şeyden önce güzeli yaratmak olacaktır. Bovary ve Bovarycilik. Madame Bovary sürekli olarak daha çok isteyen duygucu kişiliğin simgesidir. O hep bir üst basamağa sıçramanın yollarını arar. Köy hekimi Charles Bovary ile evliliği birinci basamaktır. Bu sınırlı ve donuk adam pek çabuk sıkar onu. Emma Bovary aşktan aşka, tutkudan tutkuya ya da daha doğrusu karşılıksız isteklerin getirdiği düş kırıklığından düş kırıklığına geçerek ölümün kucağına atılır. Çağının hırslı atılımlarına simge oluşturacak bu kadını Flaubert zihninde mi geliştirmiştir? Madame Bovary'nin Flaubert'in gözleriyle çok iyi gözlemlenmiş bir Madame Delamar olduğu sanılır. Madame Delamar özenle büyütüp geliştirdiği düşlerinin kurbanı olurken Flaubert'e Madame Bovary'yi esinlemiş, Madame Bovary'nin ilginç ve belirleyici kişiliği de ruh bilime ve edebiyata Bovarycilik terimini katmıştır. Bu terim kendini olduğundan başka türlü göstermeye, gerçek kişiliğinden sıyrılıp düşsel bir kişiliğe bürünmeye eğilimli kişilerin ruhsal yapısını belirlemekte kullanılmıştır. Madame Bovary, Flaubert'in ilk ve önemli romanıdır, en iyi romanı mıdır? Bu konuda edebiyat adamları değişik görüşler öne sürerler. Madame Bovary'ye ön söz yazmış olan Maurice Bardèche, bu romanın belli bir yetkinlik ortaya koyduğunu ancak Flaubert'in zenginliğini ve özgünlüğünü tam olarak göstermediğini, böyle olmakla Flaubert romanlarının belki de en az özelliklisi olduğunu söyler. Neden olmasın? Biz şimdi gerilere gidelim. Daha Flaubert 25'indedir, ciddi bir yazarlık deneyimi yoktur, daha doğrusu henüz hiçbir şey yayımlamamıştır. Ancak yazarlıktan habersiz biri de değildir. Çekmeceleri 10 yıldır biriktirdiği el yazmalarıyla doludur. Bu el yazmaları duygusal karalamalardır. Bu duygusal karalamalardan 10 yıl içinde gerçekçi bir başyapıda geçiş elbette azımsanacak bir başarı değildir. Bir noktada haklıdırlar. Madame Bovary daha çok Madame Bovary'nin ilginç kişiliğiyle dikkati çekmiştir. Bu öyle bir dikkattir ki Flaubert'i halkın ahlakına ve dine ters düşmek suçuyla mahkemeye sürüklemiştir. Her ne olursa olsun, başarısı ister az ister çok olsun, gerçekçi ya da doğalcı tutumunun ilk gerçek ürünlerinden olan bu roman, roman sanatının da ilk belirleyici ürünlerindendir. Onunla roman iyiden iyiye ayrı bir tür olarak belirmiş, roman sanatı herhangi bir anlatı olmaktan çıkmış, roman sanatıyla şiir sanatının yolları onunla tam olarak ayrılmıştır. Ya da Yatan Pico'nun dediği gibi Madame Bovary gözlemleme isteminin ve gerçekliği olduğu gibi hiç değiştirmeden verme isteminin belirlediği yüksek düzeyde sanatsal ilk örnektir. Roman gündelik yaşamın basit bir gerçeği olmak adına şiirden, mitolojiden, tiyatrodan ayrılmıştır. Flaubert'in dünyası tüm yapaylıkların dışında bir dünyadır. Bazen dünyası gibi özel olarak kurulmuş bir dünyada değildir. Madame Bovary'nin duyurduğu ilk belirgin özellik belki de budur. Onunla romanda romancı anlatıcı olmaktan çıkmış bir merceğe dönüşmüştür. Buna göre Flaubert'in romanında yaşam kendiliğinden vardır ve kendiliğindenliğiyle vardır, yaratıcısının görünür bir katılımı olmadan vardır. Buna göre Flaubert, modern romanın kurucusu Kafka ve Proust'un öncüsü sayılmıştır. Emile Zola. Flaubert'in hafif duygulu gerçekçiliğini Zola'nın doğalcılığı izler. Emile Zola halkı, halk yaşamın tüm girdisi çıktısıyla romana getiren ilk romancıdır. Bu yüzden yapıtları tarihsel belge niteliği taşır. Balzac'ın romanları gibi onun romanları da toplumsal ve iktisadi yaşamla ilgili doğruların araştırılması için değerli bir kaynaktır.